Ayrım 13, Diriliş, Mahşerin Galibi, Cavit Kırcı, sayfa 134. Geçtiğimiz şehirler birer birer Fransızlar tarafından teslim alınmışlardı. Her yerde mavi, beyaz ve kırmızı renkli Fransız bayrakları dalgalanıyordu. Bizlere de onlara sadece bakmadan yürüyüp gitmek düşüyordu. Askerlerimiz bu manzara karşısında hayıflanıyorlardı. Sanki bir milli şuur uyanıyordu. Lakin yalnızca hayıflanabiliyorlardı. Günler sonra kumandanımız Rüstem Bey'e o Fransız yüzbaşısıyla yaptığı konuşmayı sorma fırsatı buldum. Neden böylesi sert bir diyaloğa girme ihtiyacı duyduğunu sordum. Bir yandan atını sürüp bir yandan artık bizim olmayan toprakları seyrederken anlatmaya koyuldu. Arkamızdan gelen eratı görüyorsun. Maalesef ihmal edilmiş bir milletin evlatlarıdır bizim evlatlarımız. Payitahtın uzun yıllar denge adına ihmal ettiği, lakin her başı sıkışınca da silahı altına aldığı gariban, fukara, cahil köylüler bunlar. Payitaht gerçi bir tek bunları mı ihmal etti? Hürriyet inkılabına kadar emin ol ki Osmanlı başta harbiyeliler olmak üzere münevverlerini de ihmal etti. Daha doğrusu şartlar payitahtı aciz bıraktı. Bundan sonrasında ne olacak dersen durup bekleyecek değiliz herhalde. Memleketin bir yerlerinde bir kurtuluş ışığı yakılacaktır. Bizim bu ışığı söndürmememiz içinse bu ihmal edilmiş erata ihtiyacımız vardır. Çok cahil kalmış fakat saf bir temizliği bağrında taşıyan bu yiğitlere ihtiyacımız vardır. Onlarınsa öncelikle 4 yıldır süren ve sonu mağlubiyet olan bu harpte sağlam bir ruha ve morale ihtiyacı vardır. Mühendis efendi, ruh ve moral ise bilgi ile sağlanır. Bir de ne derseniz deyiniz cesaretle sağlanır. Mağlup tarafta da olsak korkmadığımızı ve haklı olduğumuzu göstermeliydik. Bu erat emin ol ki o günden sonra silkelendi. Ben de pekala biliyordum ki orada hiçbir şey yapamazdık. Bu harp bu noktaya kadar bizim için yalnızca kaybedilmiş bir harp değildir. Aynı zamanda yitik bir dönemdir. Asker bir an evvel harp bitsin havasına girebilir. Bu da normaldir. Zira onların asıl mesleği askerlik değildir. Kaldı ki bir de yenilgi havasını alınca. Lakin onları sevk ve idare etme görevi bizimdir. Biz de onları harp sonrası için de sevk ve idare etmeliyiz. Bu nedenle olabildiğince Fransız yüzbaşısını hırpalamaya çalıştım. Muvaffak olduğuma kaniyim. Bu arada tercümanı hatırlıyorsun değil mi? Pürüzsüz Türkçesiyle konuşan tercümanı. O tercüman maalesef Ermeniydi. Fransız ordusunda o kadar çok Ermeni var ki, onlara karşı her ne kadar mantıklı yanaşmaya kalksak da ne yazık ki aramızda ayrılığı derinleştirici derin yarıklar girdi. Rüstem Bey muvaffak olmuştu. Zira bu asker gerçekten cahildi. Bir defasında şahit olduğum üzere peygamberimizin kim olduğunu bilmiyorlardı. Kimisine göre Padişah Efendimiz, kimisine göre Hazreti Ali, kimisine göre Muhammed Mustafa Aleyhisselam, hatta kimisine göre de Enver Paşa'ydı. Çoğu okuma yazma da bilmiyordu. Vatan bildikleri yerlerse yalnızca yaşadıkları yerlerdi. Onlar için bu çarpıştıkları yerler vatan toprağı olmaktan çok uzaktaydı. Her ne kadar buralarda da Türkler ve diğer Müslümanlar yaşasalar da onlar için bu iki kavram bizim onlar için tasavvur ettiğimiz haliyle bir mana taşımıyordu. Bu tespitler ışığında aklıma bundan 8-9 yıl önceki Sadullah Efendi'nin kahvehanesinde Rahmi Ağa ile Darül Fünun talebesi Mahmut'un münakaşaları geldi. İmanı bütün bir mümin olarak Rahmi Ağa'nın şuuru ile fikrine sonuna kadar bağlı Mahmut'un şuuru maalesef payitaht dışında ve birkaç merkez dışında öylesine cılız kalmıştı ki. Bu nedenle diyordum bize bu harbi kaybettiren yalnızca teknik zayıflığımız değildir. Aynı zamanda Müslüman ve Türk şuurumuzun da nakıslığıdır. Şayet hem Türklük hem de Müslümanlık şuuru tüm millete kazandırılmış olsaydı, netice yine de aynı mı olurdu bilemem ama eksikliğini gördüğüm bu hal oluşmazdı. Bir imparatorluk ahalisinden sıyrılmak aşamasına geldiğimizi düşünüyordum. Tarihin akışı içerisinde imparatorluğun her zor zamanda tüm yükünü omuzlarında taşıyan milletimiz, maalesef dış güçlerin çıkar çatışmalarının da etkisiyle oluşan dış tazyik sonucu yalnız kalmıştı. Üstelik vatan bildiği yerleri de kaybediyordu. Fransızlarca teslim alınan şehirlerin ve kasabaların nerede biteceğini bilemiyordum. At sırtında birkaç günlük yolculuktan sonra Osmaniye namı ile de bilinen Cebeli Bereket'e vardık. Çukurova'nın bütün verimini bünyesinde barındıran ve Bereket Boğazı anlamına gelen bu şehirde bir gün istirahat etme imkanı bulduk. Artık bize ait olmayan bu bahtsız şehirde diğer Çukurova beldeleri gibi İngilizlerle Fransızlar arasında bir müzakere konusu olmuştu. Şimdilik İngilizlere düşen bu bölgenin Fransızlarca teslim alınacağını düşünüyorduk. Torosları uzaktan gören Osmaniye bizlere sakin bir gecede ve açık havada konaklamamız koşuluyla ev sahipliği yaptı. O gecenin sabahında tüm erat ancak dinlenmiş olarak uyanabildi. Eratın yüzlerinden savaşın verdiği yorgunluk okunuyordu. Evet, onlar zaten kaybettikleri bir harbin neticesinde her ne kadar gururlarını rencide edecek sözler duysalar ve manzaralar görseler de savaşın yenilgiyle bitişiyle de artık sade bir insan gerçeği olarak evlerine varmak istiyorlardı. Artık tüfekleri için kütüklüklerinde ancak kendilerini korumaya yetecek kadar cephaneleri olan bu askerler, yorgun bedenlerini bizlerden aldıkları emirlere uygun olarak oradan oraya götürüyorlardı. Zaman zaman duyduğumuz o asker kaçakları haberlerine ve tüm cehaletlerine rağmen emirlere gösterdikleri itaatle disiplinli bir asker varlığımız olduğunu göstermeleri, onlara karşı olan muhabbetimi bitimsiz biçimde yaşatıyordu. Bu yorgun erat ile Osmaniye'den ayrıldık. Biz önde at üstünde, onlarsa adi adımla yaya olarak İskenderun yol ayrımına yakın bir yer olan Toprak Kale'ye kadar geldik. Çukurova'yı bir kare şeklinde gören dört kaleden birisi olan Toprak Kale, bizim bayrağımızın dalgalandığı kalelerimizden birisi değildi artık. Onun uzak ara da olsa yanı başından geçerken, kolağısı Rüstem Bey vakarından hiç taviz vermeksizin başını Çukurova'nın uçsuz bucaksız derinliğine çevirmiş olarak, bakışlarını Adana istikametine mıhlamış biçimde, adeta bir granit heykel gibi duruşunu bozmadan geçti gitti. Bense harpte düşmana yenilmişken Toprak Kale'de dalgalanan düşman bayrağı karşısında bir de duygularıma yenilmiş olarak başımı hiç kaldıramadan ve bakışlarımı toprak zemine mıhlayarak geçtim gittim. Nedense Toprak Kale'yi bu halde görünce bu tuhaf ruh haline bürünmüştüm. Oysa mütarekeden sonra nice düşman bayrağının vatan toprağımızda dalgalandığına şahit olmuştum. Belki de ondan olsa gerek askerlerin de bu mağlubiyet temasına katlanamayarak Toprak Kale'den geçerken sessizliğe büründüğünü düşündüm. Ben bu düşünceler içindeyken bir şimendifer sesi duyuldu. Toprak Kale'deki istasyona doğru giden bir kara tren içinde bulunduğumuz sessizliği deldi. Bir zaman sonra onun da sesi kesildi. Çukurova'nın uçsuz bucaksız genişliğinde Adana'ya doğru yürüdük gittik. Bize buğday başaklarının ve zaman zaman karşılaştığımız bataklıkların arasından geçerken eşlik eden, yalnızca gökteki kargalar ile dudaklarımızı kavuran ve inceden inceye esen Çukurova'nın poyrazıydı. Karşılaştığımız köylüler içinde heyecan uyandıracak bir anlam taşımıyorduk. Yenik bir ordunun askerleri kendilerinden de olsa onlar için yeterince heyecan uyandırmıyordu. Demek mağlubiyet heyecansız bir buluşmadan başka bir şey getirmiyordu. Öylesine etten ve kemikten bir buluşma oluyordu bu buluşmalar. İçinde ruhun olmadığı veyahut da ruhun öldüğü ya da öldürüldüğü canlı ceset gibi buluşmalar. Köylüler yine de vatanı için, devleti için, milleti için askerlik yapan bu vatan evlatlarına sonsuz bir hürmetle yaklaşıyorlardı. Buruk bir hoş geldin veya aleyküm selamdan başka sarf edecek sözleri de olmuyordu. Ceyhan Nehri'ne doğru yol alırken Çukurova'nın uçsuz bucaksız yalnızlığında mağlup bir ordunun komutan ve erleri olarak artık bizim olmayacak toprakların üzerinden olanca üzüntülerimizle geçip gidiyorduk. Ceyhan Nehri'nin kenarına vardığımızda bir mola verdik. Nehrin durgun akan sularına bakarken yanıma elinde tütün sarmış vaziyette kumandanım Rüstem Bey geldi. Yanıma çömeldi, konuşmak ister gibiydi. Fazla durmadı ve söze girdi. Bir saatlik mola burası için yeterli. Bundan sonra bir saat daha yürüyüp nehrin etkisinden kurtulduktan sonra askerler için bulabilirsek bir köy bulup onları kapalı yerlerde yatırmalıyız. Bulamazsak da kamp kurmalıyız. Âlâ, daha nereye kadar yürüteceğiz bu zavallıcıkları? Adana'ya kadar gideceğiz. Oradan bir şimendifer bizi alacak ve Ankara üzerinden İstanbul'a gideceğiz. Lakin bir miktar askerimiz de önce Adana'da, sonra Ulu Kışla'da, daha sonra Ankara'da ve en son Sakarya'da ayrılacağız. Yani memleketlerine yakın yerlerde onları bırakacağız. Sonrasında bu yolculuğumuz Haydarpaşa'da sona erecek. Selimiye Kışlası'na çekileceğiz. Bundan sonrası meçhul. Yalnızca bu muydu meçhul olan? Her şey bir meçhuldü artık. Memlekete dönmeyi arzu etsek de neyin ne olacağını bilememek karmaşası içinde İstanbul'a doğru yol alacaktık. Bizleri anlamadığımız bir gerekçeyle bunca zaman beklettiler. Kaldığımız her yerde nedensiz bir şekilde zaman geçirdik. Ceyhan Nehri'nin aheste akan sularını son bir kez daha seyredip yolumuza devam ettik. Yolumuzun üzerindeki Yılan Kale'yi de uzaktan şöyle bir gördük. Adına neden Yılan Kale demişler bilmiyordum ama eteklerindeki parçalanmış taş yığınları ve boz bulanık rengiyle adeta bir çöl yılanının rengini andıran bu kale de artık geride bıraktığımız ve burçlarında bayrağımızın dalgalanmadığı mahzun bir yapıdan başka bir şey değildi. Yılan Kale'den sonrasında gözlerimizin görebildiği menzilden hem Ceyhan kasabası hem de Yılan Kale uzaklaştı. Artık uçsuz bucaksız insan topluluğu gibi yalnız başına ilerliyorduk. Askerlerden ne bir ses çıkıyordu, ne bir kelam eden vardı, ne de bir şey soran ya da merak eden. Eğer ki yürüyüş hareketlerinden çıkan sesler de olmasa, zannedilirdi ki her biri çoktan mevta olmuşlardı. Yüreğir tarafından Adana'ya girdiğimizde Adana ince esen ve dudaklarımızı çatlatan Poyraz'ıyla bizi karşıladı. Sert bir siyasi iklimin bitimiyle oluşan acımasız sonda Adana ince ama sert esen Poyraz'ıyla mevcut halimizi bize hatırlattı. Ramazan oğullarından kalma taş köprüden geçerken Seyhan Nehri de tıpkı Ceyhan Nehri gibi durgun ama vakur akıyordu. Şehrin uzaktan görünen birkaç cami minaresi ve meşhur saat kulesi olarak bilinen küçük saati de adeta yalnızları oynayan ihtiyar ve emekliliğe yaklaşmış birer tiyatro oyuncuları gibiydi. Fransız bayraklarının dalgalandığı şehirde şehrin Müslüman ve Türk ahalisi suskun, mahcup ve sinik bir halde köşelerine çekilmişlerdi. Sina cephesinde Gazze sokaklarında şehadete eren Tarsuslu Halil Çavuş'un anlattığı o her köşe başında olan ve insanın burnuna enfes kebap kokuları sunan seyyar kebapçılardan eser yoktu. Ancak bunun yerine orta yerde sinik ve üzgün de olsa öfke dolu bakışlarını esirgemeyen Adanalılar vardı. Zira bunların halleri hem Adanalılara özgü yiğitliğin mağlubiyeti azmedemeyişinin yansımalarıydı, hem de şehirde ve havalide mühim bir yekün tutan Ermenilere karşı olan öfkenin kusmalarıydı. Fransızlarla iyi ilişkiler içinde olan yerli Ermeniler, zaten Cihan Harbi öncesinde de başladıkları taşkınlıklara bu devrede daha bir hız vermişlerdi. Bu bölge için Ermeniler sevilmeyen bir hal almanın ötesinde nefret duyulan insanlara dönüşmüşlerdi. Adanalıların yüzlerine yansıyan bu duygu halinin onlarla biraz konuşulunca dillerine de yansıdığı anlaşılıyordu. Bir zaman sonra kol ağası Rüstem Bey bana teslim ettiğimiz Suriye köyünde karşılaştığımız Fransız yüzbaşısının yanındaki tercümanı sordu. Kısa bir şaşkınlıktan sonra bu soruyu sormasının sebebini bu sefer ben ona sordum. Açıklamadan o tercümanın milliyetinin ne olduğunu sordu. Ben hatırlamaya çalışırken onun da bir Ermeni olduğunu söyleyiverdi. Rüstem Bey bu ayrıntıdan yola çıkarak büyük güçlerin içimizdeki ayrışmayı nasıl da derin bir etkiyle derinleştirdiklerini göstermeye çalışıyordu. Zira o tercüman daha düne kadar bizim tebaamız olan ve belki de bizim mekteplerimizde tedrisat görmüş, ancak bugün bize düşman saflarda yer alan bir Ermeniydi. Olağan şartlar devam etseydi, muhakkak ki ya bir esnaf ya da bir memur olacaktı. Oysa şimdi vatan toprağını istilaya gelen işgalci bir askerin yanında, ona vatanın işgali konusunda yardım eden bir ötekiye dönüşmüştü. Adana garında bizi bekleyen yük trenleri maalesef olması gereken yerde yoktu. Beklemek zorundaydık. Trenler günlerdir bizim idaremiz dışında, başta Fransızlar olmak üzere, yabancıların emriyle seyr-ü sefer yapıyorlardı. Adana garı yalnızca bizim askerlerimize değil, bizim gibi değişik güney cephelerinden gelen diğer birliklerin askerlerine de ev sahipliği yapıyordu. 2 gün beklemek zorunda kalacağımızı söylediler. O da belki ile başlayan cümlelerle söyledikleriydi. Allah'tan ki Çukurova için iyi mevsimdeydik. Yoksa bu kadar kalabalık asker nüfusunun ve günlerdir yürüyerek gelen bitkin, kirlenmiş ve çoğu hastalanmış askerler arasında hastalar ölüme, sağlamlar da hastalığa yakındılar. Tren garı balık istifi halinde askerlerle doluydu. Üniformaları yıpranmış, yırtılmış, eskimiş askerlerle. Yüzleri artık yorgunluk hissini yansıtan askerlerle, ümit duygularını ya kaybetmiş ya da gelecek için bir yerlere saklamış askerlerle, tek arzusu artık eve dönmek olan askerlerle. Kolağası Rüstem Bey işte bu askerlerle yeniden bir şeyler yapmaktan söz ediyordu. Mümkün müydü? Belki. Lakin işin bu kısmı burada sona ermişti. Bu bitkin insanların da dinlenmeye ve durum muhasebesi yapmaya ihtiyaçları vardı. Bildikleri kadar o muhasebeyi yapacaklardı. Türk ordusu tarih boyunca şimdiye dek birçok savaş kazanmış ve birçok da savaş kaybetmişti. Fakat bu sefer kaybedilen savaş 1000 yıldır kaybedilmeyen bir savaşa benziyordu. Zira böylesi bir mağlubiyeti Türk milleti olarak en son Çin devletine karşı Orta Asya'da almıştık ve vatan kaybetmiştik. Şimdi yine ana vatan kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaydık. Mutlaka bir Kürşad'a ihtiyacımız olacaktı. Belki de milletin kendisi Kürşad olacaktı. Birkaç gün sonra beklediğimiz tren geldi. Bizimle beraber 1 bölük asker daha aynı trene bindi. Vagonlarımıza yerleştik. Zaten vagonlarımız da birer yük vagonuydu. Bu arada vagonun açık duran kapağından etrafı ve garda olan biteni izliyordum. Dışında Hilali Ahmer'in Kızılay'ı bulunan bir kamyon geldi. Kasasında bir manga kadar asker oturuyordu. O kamyondan sonra bir tane daha geldi derken bir tane daha. 3 kamyon arka arkaya dizildiler. Motorları çalışır vaziyette beklemeye koyuldular. İçlerindeki şoförler de, şoför mahallindeki komutan da kabinin kapağını açıp dışarı çıkmıyorlardı. Kamyon kasasında ne olduğunu merak etsem de muhtemelen bu uzun yolculuk için getirilmiş kumanyalar olsa gerek diyordum. Derken arkadan birkaç atlı ile bir manga jandarma eri geldi. Onların gelmesiyle kamyon kasalarından birer tane jandarma eri tüfekleri omuzlarında ters asılı vaziyette indiler. Atlılar kamyonların önlerine geldiler. Omuzlarında ve yakalarındaki sırmalardan anlaşıldığına göre bunlar komutanlardı. Komutanlar ellerindeki kağıtları incelediler. Sonra aralarında kısa bir konuşma geçti. Bu konuşmadan sonra bir emirle hazır kıta bekleyen jandarmalar kamyonlara 2'şer 2'şer çıktılar. Muhtemelen bu jandarmalar da burada kalan ve artık çekilmek zorunda olan son askerlerimizdi. Fakat o da neydi öyle? Benim içinde kumanya olduğunu düşündüğüm kamyonlara askerlerin girmesiyle kamyonlardan aşağıya birer birer insanlar inmeye başladı. İnen bu insanların üzerlerinde hırpani de olsa asker üniformaları vardı. Fakat birbirine pek benzemeyen, bizim ordumuza ait askerlerin giydiği üniformalar. Kimisinin üzerinde eğreti duran bu üniformaları giyen askerlerin bir kısmının başında başlık vardı. Bir kısmında kalpak ve bir kısmında serpuş. Velhasıl bu askerler giyimleriyle bir bütünlük oluşturmuyorlardı. Bu nedenle kumanya beklediğim kamyondan çıkan bu asker giyimli kişilerin asker kaçakları veya mahkumlar olduğunu düşünmeye başladım. Anlaşılan bu uzun yolculukta bizimle birlikte onlar da yolculuk edecekti. Başlarında birer tane jandarma yeri olması da buna bir delildi. Lakin kamyonlardan birer birer indirilen bu askerlerin hiçbiri konuldukları yerden hareket etmiyordu. Üstelik elleri de bağlı değildi. Sadece yan yana duruyor ve inen her asker elini diğerinin omzuna koyuyor, sonra da öylece bekliyorlardı. Ardından her biri başlarını yere eğiyor, öylece kalıyordu. Eğer mahkum olsalardı böylesine uysal olmazlardı diyordum. O halde bunlar başka bir şeydiler. 13. ayrımın sonu. Sayfa 143.